Evet sevgili kardeşler, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz pazar günü çok önemli bir bölüme, elçinin işleri ikinci bölüme götürmüş ve orada yer alan kilisenin doğumunu size açıklamaya, ne anlama geldiğini ifade etmeye çalışmıştım. İlk dört ayete odaklanmıştık. Bölümün ilk dört ayetine odaklanmıştık. Ama konu çok geniş bir konu olmuş olduğu için tabii ki konuyu bitirebilmek, tamamlayabilmek mümkün olmadı. Bugün geri kalan kısmını açıklayarak konuyu noktalamak istiyorum. Biliyorsunuz Elçinin İşi ikinci bölümün ilk ayeti şu sözlerle başlıyordu. Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Yani Pentekost günü tamamlandığında değerli kardeşler, Mesih bağlarının hepsi bir arada aynı yerdeydiler. Bu da şu gerçeği çok açık bir şekilde önümüze koyuyordu. Kutsal Ruh geldiğinde seçilmiş olan birkaç kişiye değil, bir araya toplanmış olan Mesih bağlarının hepsine gelmişti. Evet, yaşanmış olan bu muhteşem günü anlayabilmek için sizleri ne yaptım? Biraz gerilere götürmeye çalıştım. Yahudilerin her yıl kutladıkları üç önemli bayramı anımsatarak. Neydi bu bayramlar? Yasanın tekrarı 16. bölümün 16. ayetinde bu üç bayram şu şekilde ifade ediliyordu. Bütün erkekleriniz yılda üç kez, yani mayasız ekmek bayramında, haftalar bayramında ve çardak bayramında Tanrınız Rabbin önünde bulunmak üzere onun seçeceği yere gitmeli. Demek ki üç bayram. İlki mayasız ekmek bayramı olarak ifade ettiğimiz fısıh bayramı. Diğeri ise haftalar bayramı. Başka bir ifadeyle ilk ürünler bayramı. Ve üçüncüsü de çardak bayramı. Nerede olurlarsa olsunlar, her yıl düzenli bir şekilde aileleriyle birlikte Yahudi erkekler ne yapıyorlardı? Yeruşalim'e bu üç bayramı kutlamak için gitmek zorundaydılar. Ve harika olan bunların tümünü Rabbimizin yerine getirdiğini ifade etmiştim. Nasıl? Şu şekilde, ölümüyle fısıhı, dirilişiyle ilk ürünler bayramını ve dirildikten 50 gün sonra da kutsal ruhunu göndererek kilisenin doğumunu sağlamış ve noktayı koymuştu. Bu nedenle haberci Pavlos, Kolosalara yazmış olduğu mektubun ikinci bölümünde 16 ve 17. ayetlerde bu önemli gerçeği önümüze koymuştu. Bu nedenle hiç kimse yiyecek, içecek, dinsel gün, yeni ya da şabat günü gibi sorunlarda size yargıç kesilmesin. Bunlar ileride beklenenlerin gölgesinden başka bir şey değildir. Somut gerçek Mesih'tir. Bakın, somut gerçek Mesih'tir. Çünkü Rabbimiz tüm o ileride geçmişte olan o tüm o simgesel olaylar Rabbimizin gelişiyle noktalanmıştır, sonuçlanmıştır. Demek ki bunların her biri neye yaramıştır? İleriye bakmaya yaramıştır. Yani ileriye bakmaya yarayan birer işaret, birer simgeydiler. O geldiğinde gölge olan her şey netliğe kavuşmuştu. Hamdolsun. Pentekost gününde yani eski antlaşmaya göre ilk ürünler bayramında Kutsal Ruh'un ilk ürünleri toplanmıştı. Neydi bu ürünler? 3000 kişi iman etmişti. Düşünün, Kutsal Ruh geldikten ve Kutsal Ruh'un etkisiyle Petrus'un kalkıp muhteşem bir konuşma yapmış olmasının sonucu olarak kilise ortaya çıkmıştı artık. Yani imanlının kilise dediğimiz Rabbin bedenine vaftiz olduğu gündür. Bazılarının ifade ettiği gibi sonradan gerçekleşen bir olay, sonradan yaşanan bir deneyim kesinlikle değildir. İman edildiğinde gerçekleşen bir olay. Yani Kutsal Ruh'un vaftizi iman eder etmez gerçekleşmekte. Ve özellikle altını çizerek vurgulamıştım. Pentekost gününde yaşanmış olan deneyim Kutsal Ruh'un vaftizinde değil, Kutsal Ruh'un doldurmasından kaynaklanmıştı. Kutsal Ruh ile dolu olmak Kutsal Ruh'un vaftizinin bir sonucuydu. Kutsal Ruh'un vaftizi İsa Mesih'in daha önce vaat etmiş olduğu Kutsal Ruh'un gökyüzünden dökülüşüydü değerli kardeşler. Alınan neydi bunun sonucu olaraktan? Alınansa doluluktu. Kutsal Ruh'un vaftizi tekrarlanabilir mi? Hayır. Kutsal Ruh'un vaftizi tekrarlanamaz ve yitirilmez. Ama doluluk tekrarlanabilir. Ve her durumda da sürdürülmesi gerekir. Sürdürülmediği zaman, yani Kutsal Ruh'un yönetimi altında kalınmadığında doluluk da yitirilir. Ama tekrar o doluluğu geri almak mümkün müdür? Evet, mümkündür. Nasıl geri alınır bu? Günahından dönüp Rabbe yönelmenin bir sonucu olarak da, yani bir şekilde yüreğinde konut kurmuş olan Kutsal Ruh'u izin vererek onun yönetimi altına girmekle tekrar o doluluğu elde etmek mümkün hale gelmiş olur. Demek ki sevgili kardeşler, doluluk Kutsal Ruh'un denetimi altına, onun yönetimi altına girmekle gerçekleşiyor. Kutsal Ruh'un imanlıyı doldurması, imanlı ile birlikte hareket etmesi, imanlının sürdürmeye çalıştığı hizmeti daha etkin, daha verimli bir şekilde yerine getirebilmesi içindir. Demek ki imanlının vazgeçilmez unsuru, ögesi Kutsal Ruh'un gücüdür. Bakın, kişi yetenekli olabilir değerli kardeşler, ama Kutsal Ruh'un gücü olmadan kesinlikle etkisizdir. Ürkek, çekingen olan öğrenciler tanıklık edebilmeleri için işte o güce, Kutsal Ruh'un gücüne gereksinimleri vardı. Bu muhteşem olayın gerçekleşmesi sonucu, evet, 3000 kişi değişime uğramıştı. Ama değişen sadece 3000 kişi olmadığını söylemiştim. Aynı zamanda da öğrenciler de değişmişti. O zaman Pentekost gününde iki büyük değişim yerini almıştı. 3000 kişinin değişimi ve öğrencilerin değişimi. O yüzden şöyle devam etmiştim. Eğer Pentekost gününü tek bir sözle ifade etmek gerekirse değişim olduğunu söyleyebiliriz. Ve şöyle noktalamıştım ilk konuşmamı. Belirli dönemlerde iman eden bizler biliyorsunuz hepimiz farklı dönemlerde iman ettik ve iman ettiğimiz andan itibaren kutsal ruhun yüreklerde konut kurmasıyla ne oldu? Bir değişim süreci başlamış oldu. Yani bir değişim gerçekleşmiş oldu. Ama bu değişim bir defada olup biten bir değişim değildi. Evet, iman ettik ve iman sonucu kutsal ruh yüreğimize konut kurdu ve değişmemizi gerçekleştirdi. Ama bu süreç varlığımız burada devam ettiği sürece bedenen bu değişim süreci devam edecektir. Sen izin verdikçe, sen kutsal ruhun yönetimi altında kaldıkça, evet bu değişimde aynı etkinliğine devam edecektir dedik ve bu şekilde ne yaptık? İlk konuşmamızı noktalamış olduk. Evet sevgili kardeşler, kutsal ruhun değişimi devam eden bir süreçtir. Bizler hangi oranda kutsal ruhun yönetimi altındaysak, kutsal ruh da sözü kullanarak, sözün etkisiyle bizim değişmemizi gerçekleştirebiliyor. Evet, günümüzde biliyorsunuz İsa Mesih'i tanımayan birçok kişi var. Yani iman etmemiş birçok can var çevremize baktığımız zaman. Ama sadece bu değil tabii ki. Pentekost günü öncesinde ürkek, güçsüz, kafaları karışık olan öğrenciler gibi günümüzde de böyle bir noktada olan imanlı kardeşlerimiz de var sevgili kardeşler. İman aracılığıyla sahip olduğumuz kutsal ruha bizler de izin vermemiz gerekiyor. Neden? Bizlerin de kafalarında oluşan o karışıklıkların ortadan kalkabilmesi için. İzin vermeliyiz ki Rab bu kafamızda oluşan karışıklıkları ortadan kaldırsın, bizi yenileyerek, tazeleyerek yola devam etmemizi sağlayabilsin. Ama ilginç olan, daha doğrusu asıl sorun, bu gereksinimi bizlerin tam olarak görememiş olmasıdır sevgili kardeşler. Kişi eğer ben durumumdan memnunum, neyi değiştirmem gerekiyor? Ben buyum dedikten sonra kutsal ruh nasıl görevini yapar? Sen değişme yönünde adımını atman gerekiyor ki, bu yönde istekli olman gerekiyor ki kutsal ruh da kendi üzerine düşen görevi yerine getirebilsin, seni yontarak değerli kardeşim. Evet, biliyorsunuz geçtiğimiz sene içerisinde kutsal ruhta yürümenin ne anlama geldiğini, ne anlam ifade etmiş olduğunu size açıklamaya çalışmıştım. Neydi kutsal ruhta yürümek? Kutsal ruhta yürümek, kutsal ruhun kaldığı çizgide adımları atmak demekti. Yani onun, yani kutsal ruhun belirlemiş olduğu çizgide adımları atmak Nasıl ki lokomotif raylarda kalarak sağlıklı bir şekilde devam ediyorsa, bizler de kutsal ruhun önümüze koymuş olduğu çizgide kalarak, bir anlamda rayda kalarak, değerli kardeşler, sağlıklı bir şekilde hayatımızı sürdürebiliriz. Kutsal ruha izin verildiği oranda ne yapıyor kutsal ruh da? Kişiyi yönetiyor. Ve kişi de onun tarafından yönetilmiş olduğu için de onu hoşnut edecek şekilde varlığını sürdürebiliyor. Söylemek istediğim şu: ruhun denetimine pasif kalarak eylemsiz boyun eğmek yetmez. Bizler aktif, yani işler durumda olmamız gerekiyor değerli kardeşler. Yani ruhun ürünü ancak ve ancak o zaman ortaya çıkıyor. Yani sahip olduğun armağanlar devreye sokuldukça, kutsal ruhun eli altında kalarak onları uygulamaya soktukça sevgili kardeşler, evet, onların yararı da ortaya çıkacaktır. Evet, iman yaşamı bir yolculuktur değerli kardeşler. Ama nasıl bir yolculuktur bu? Kutsal ruhun öncülüğünde devam eden, onun yönetimi altında kalınarak devam eden bir yolculuktur. O zaman şunu söyleyebiliriz: kutsal ruha izin verdikçe o da ne yapacaktır? Sözü kullanarak sağlıklı bir şekilde yola devam etmemizi sağlayacaktır. Evet, iman ettiğimiz doğrudur. Ama hala hayatımıza baktığımız zaman hoş olmayan gerçekten de birçok tutum ve davranışlar var. Örneğin bazı konularda hala, emin olun, bencilce davranıyoruz. Ve kutsal sözdeki ruhsal gerçekleri görmezden geliyoruz. Ya da nasıl söyleyeyim, kutsal kitapta yer alan gerçekleri işimize gelenini alıyoruz, işimize gelmeyenini de dışarıda bırakıyoruz. Ve bu müjdeyi, kurtuluş haberini başkalarına paylaşmaktan çekiniyoruz. Bakın değerli kardeşler, Tanrı'nın istediği gibi değişmeye ihtiyacımız var her birimizin. Yaşamaya çalıştığın iman yaşamı da kesinlikle ve kesinlikle bir değişim sürecidir zaten. Ve bu değişimi kendi başına yapman mümkün değil. Kutsal ruhun sende işleyişine izin vermen gerekiyor. Evet, günümüzde birçokları kendisinde var olan beğenmediği bir takım şeyleri değiştirme çabası içerisinde. Yeri geldiğinde hep söyledim. Kimileri fazla kilolarıyla meşgul, kimileri de ağıran saçlarıyla meşgul, kimileri de yüzünde var olan kırışıklıklarla meşgul. Ve bu nedenle bakıyoruz ki piyasalar zayıflama haplarıyla, ne bileyim, kırışıklıkları gideren birçok kremlerle dolu. Evet, insanlar yaşam tarzlarını, aile yaşamlarını daha iyi bir duruma getirmek için ne yapıyorlar? Çaba içerisindeler. Ve bu nedenle de seminerlere katılıyorlar. Ve bu yüzden birçok kişilerin akınına uğruyor psikologlar. Ve bu bize neyi açıklıyor? İnsanlar bir şekilde bir şeylerden hoşnut değil. Kendilerini değiştirme, daha iyi bir duruma getirme çabası içerisinde. Bakın değerli kardeşler, bunda bir yanlışlık var mı? Tabii ki yok. Herkes kendisini daha iyi bir duruma getirme çabasında ve bunun içinde ne bileyim değişik değişik seminerlere katılmakta. Ama asıl önemli olan seminerlere katılmak değil, katılmış olduğun seminerlerde aldığın, öğrenmiş olduğun o dersleri, o güzel değerleri hayatına sokman gerekiyor. Hayatına sokmadıkça o bilginin sende bir yarar kesinlikle oluşturmayacaktır sevgili kardeşim. Evet, sormak isterim size. Sizler ne durumdasınız? Beğenmediğin, değişmesini istediğin bir şey var mı yaşamında? Ya da şu şekilde sorayım. Eğer hayatında bir şey değiştirmek mümkün olmuş olsaydı, hayatında neyi değiştirmek isterdin? Fiziki görünüşünü mü değiştirmek isterdin? Sağlığın ile ilgili bir şey mi? Ya da bazı konularda olan yeteneğinizi daha iyi bir seviyeye getirmek mi? Bakın değerli kardeşler, Rabbimiz gerçekten de değiştiren bir Tanrı, değiştirmekle ilgilenen bir Tanrı. Rab Tanrı sizi değiştirmek istiyor. Ama nasıl? Tabii ki zorlayarak değil. Neden? Çünkü beni zorla seveceksin, bana zorla itaat edeceksin yaklaşımı sevgi olamaz. Çünkü zorla itaat baskı olur. Bizim Tanrımız da zorlayan eli sopalı Tanrı değil. O yüzden Tanrı Adem'le Havva'yı yarattığında onları Aden bahçesinde ne yapmıştır? Özgür bir şekilde bırakmıştır sevgili kardeşler. Ama bu kişiler Adem ile Havva özgürlüğü ve itaati tek bir koşulla öğrenmeleri gerekiyordu. İyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yememekle. Ve biliyorsunuz ki onlar itaatsizlik ederek Tanrı'nın yeme dediği iyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yediler. Ama ilginç olan Adem ile Havva iyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesini yeme yönünde adım attıklarında Tanrı onların önüne geçti mi? Hayır, geçmedi. Onlara engel olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü sevgi özgürlük gerektirir. Tanrı onların serbestçe ve isteyerek hareket etmesini istedi. İşte bu yüzden onlara özgür bir irade vermişti. Hiçbir baskı altında kalmadan gerçekleşen itaat ancak bizleri bereketli sonuçlara götürüyor. Onun için yeri geldiğinde her zaman söylüyorum sevgili kardeşler. Onun bunun itmesiyle, onun bunun masajıyla yapılmaya çalışılan itaatın bize nokta kadar bir yararı olmaz. Zaten o yüzden sevgili kardeşler, birçok kişide gelişme, büyüme göremiyoruz. Evet, eğer hayatı deyimi yerindeyse bir otomobile benzetecek olursak, birçoğunun yapmaya çalıştığı şu: arabada sorun var ama ben daha iyi bir sürücü olmaya çalışıyorum. Aslında birinin gelip arabanın motoruna, yani canına el atıp tamirine izin vermek gerekiyor. İşte bunu yapacak olan nedir? Kutsal Ruh ve onunla birlikte iş gören Tanrı'nın değişmeyen ve değiştiren sözüdür. Sevgili kardeşler, Kutsal Ruh'un yüreğinde çalışmasına izin vermen gerekiyor. Çünkü Mesih İsa'da olmak nedir? Evet, Kutsal Ruh'un yönetimi altında olmaktır. İsa Mesih'te olmak. Onun için Rabbimizin kendisi Yuhanna 15. bölümün 5. ayetinde "Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir" gerçeğini önümüze koymuştur. Yani Kutsal Ruhu aracılığıyla Rabbin işlemesine izin veren kişi verimli bir hayatı olabiliyor. Verimli bir hayatın olabilmesi için yüreğinde konut kurmuş olan Kutsal Ruh'a izin vermek zorundayız. Yani onun gücü olmadan, onun etkisi, onun işleyişi olmadan olmamız gereken noktada, ya da şöyle söyleyeyim, Rabbimizin bizleri görmek istediği noktada olabilmemiz mümkün değil. O yüzden Kutsal Kitap'ta harika bir ayet var sevgili kardeşler. Zekeriya peygamber aracılığıyla okuyoruz. Zekeriya kitabı 4. bölüm 6. ayette şu gerçek önümüze konuyor: "Güçle, kuvvetle değil" diyor, "ancak benim ruhumla başaracaksın." Demek ki olayın özünde Kutsal Ruh'un işleyişi var. O yüzden Hagay peygamber tapınak onarılırken, sevgili kardeşler, halkı şu sözlerle teşvik etmişti. Hagay kitabı 2. bölümün 5. ayetinde şöyle demişti: "Ruhum aranızdadır." Ve şöyle devam ediyor: "Korkmayın." Ruhum aranızda olmuş olduğu için, ruhum sizinle birlikte olmuş olduğu için korkmanıza, kaygılanmanıza hiç gerek yok. Bugün de sevgili kardeşler, Rab'den aldığımız sorumluluğu doğru bir şekilde, etkin bir şekilde yerine getirebilmek için kesinlikle ve kesinlikle Kutsal Ruh'la dolu olmak gerekiyor. Ne demekti dolu olmak? Kutsal Ruh'un eli altında, onun yönetimi altında olmak gerekiyor. Bizler Kutsal Ruh'un yönetimi altında olduğumuzda hizmetimizi sağlıklı bir şekilde devam ettirmemiz mümkün hale geliyor. Kutsal Söz bu gerçeği, bakın, şu şekilde onaylıyor. Elçilerin İşleri 4. bölümde 31. ayette şöyle diyor: "Hepsi Kutsal Ruh'la doldular." Bakın, kutsal ruhla doldular. Peki bunun getirdiği sonuç neydi? Onların kutsal ruhla dolmuş olmalarının sonucu neydi? Ayetin devamı harika bir şekilde söylüyor. Diyor ki, Tanrı'nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler. O zaman şöyle diyebiliriz. Tanrı'nın sözünü, kurtuluş haberini cesaretle duyurmaya devam edebilmelerini sağlayan neydi? Kutsal ruhla dolu olmuş olmalarıydı. Yani kutsal ruhun yönetiminde hareket etmiş olmalarıydı. Evet, Rab konuşmaya devam ediyor. Ve soruyor, gerçekten değişmek ister misin? Rabbin sözünü başkalarına paylaşma konusunda daha da rahat olmak istemez misin? Sözü daha iyi anlamak, Tanrı'nın esenliğini yüreğinde daha da fazla tatmak istemez misin? Tanrı'nın istediği gibi yaşamak istemez misin? İşte kutsal ruh, sende var olan iman aracılığıyla sahip olduğun kutsal ruh bunu yapabilecek yeterlilikte. Ama sana düşen sorumluluk onun yönetimi altında olmaktır. Yani onun senin hayatında çalışmasına izin vermektir. Bugün günümüzde aynı şekilde kutsal ruh Tanrı'nın sözü aracılığıyla yapmaya, değiştirmeye devam ediyor. Çünkü değerli kardeşler, iman hayatı sadece ve sadece kurtulmuş bir yaşam değil, değişmiş ve değişme yönünde devam eden. Bakın, evet değiştik ama değişerek devam ediyoruz. Sahip olduğumuz iman hayatı böyle bir hayat sevgili kardeşler. Sabit, değiştiği noktada kalan bir hayat değil, değişmeye devam eden bir yaşam. Demek ki yeniden doğmak birinci adımdır. Ama büyüyerek, büyüyüp gelişerek olgunluğa doğru olan değişim de bunun devamıdır. İşte bu yüzden Pavlos Korintoslara yazmış olduğu 2. mektup 3. bölüm 18. ayetin 2. kısmında şöyle diyor: yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere diyor değiştiriliyoruz. Bakın bu bir süreç gerçekten de. İzin verdikçe sevgili kardeşler, kutsal ruh sözü aracılığıyla bunu yapmaktadır. Demek ki değişmeyen ve değiştiren Tanrı'nın sözünün bize yol göstermesine, yolumuzu aydınlatmasına izin verdikçe kutsal ruh da ne yapıyor? Bizi Rab Tanrı'ya daha benzer kılmak için değiştirmeye, yavaş yavaş değiştirerek değiştirmeye devam ediyor. Onun için bu süreç gerçekten de kutsallaşmaya doğru ilerleyen bir süreçtir. O yüzden Romalılar 6. bölüm 22. ayetinde günahtan özgür kılınıp Tanrı'nın kulları olduğumuza göre diyor, kazancımız kutsallaşma. Evet, kutsallaşma. Kutsallığa doğru giden bir süreç. Son olarak şunu ifade etmek isterim. Pentekost gününde kutsal ruh geldi. Artık tekrar gelsin diye dua etmeye, onu zorlamaya hiç ama hiç gerek yok. Neden? Çünkü o iman eden Tanrı çocuğunun yüreğinde konut kurmuştur. Korintos'a yazılan mektubun ilk mektupta Korintos'a yazılmış olan ilk mektupta 3. bölümün 16. ayetinde Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? Diyor. Önemli olan, evet, kutsal ruh bizde yaşıyor. Bizde konut kurmuş durumda. Ama asıl önemli olan, sen hangi oranda onun sende çalışmasına, iş görmesine izin veriyorsun. Kutsal ruhun görevine gelince Rabbimizin kendisi bunu harika bir şekilde göğe alınmadan önce öğrencilerine söylemişti. Yuhanna 16. bölümde 14. ayette o beni yüceltecek demişti. Ve benim olandan alıp size bildirecek. Demek ki kutsal ruhun içimizde olduğunu, Mesih'e ait olanı alıp bizlere bildirmesinde görüyoruz. Öğrenciler de aynı biçimde kutsal ruhun öncülüğü ve gücüyle ne yaptılar? Hem gerçeği cesaretle vaaz ettiler, hem de onun yönetiminde kalarak kutsal sözü kayda geçirebildiler. Onların kutsal ruhun yönetimi altında kalarak hareket etmiş olmaları onların büyüyüp gelişmesini sağlamış oldu. Onlar büyüdükçe geliştiler, geliştikçe de değiştiler. Ve değiştikçe de sevgili kardeşler, başkalarının değişimine aracı oldular. Rabbimiz İsa Mesih'in dirilişinden sonraki 50. gün, yani geçtiğimiz pazar günü kutsal ruhun imanlar topluluğu dediğimiz kiliseyi kurmak için imanlardan oluşan bir bedeni dünyadan çağırmaya geldiği gündür. İşte eklesiya olarak ifade edilen sözün anlamı da tam budur. Nedir? Çağrılanlar anlamındadır. Ve bir gün kurmuş olduğu bu topluluğu ne yapacaktır? Rabbimiz gelerek görkemli bir şekilde yanına alacaktır. Elçilerin İşleri 1. bölümün 11. ayetinde neden durmuş göğe bakıyorsunuz? Göğe alınan bu İsa'nın göğe gittiğini nasıl gördünüzse o öyle gelecektir. Bakın değerli kardeşler, yüzüne tükürülen, hor görülen ve sonunda çarmıha gerilen Nasıralı marangoz, kralların kralı olarak, Rablerin Rabbi olarak geri gelecek. Kurban olan kuzu, zafer kazanan aslan gibi gelecektir. Hazır mıyız? Son olarak iki ayetle noktalamak istiyorum. İbraniler mektubu 12. bölümün ilk iki ayeti. Birinci ayeti şöyle diyor. İşte bizi çevreleyen bu denli büyük bir tanıklar kalabalığı olduğuna göre biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atarak önümüze konan yarışı diyor sabırla koşalım. Bakın, sabırla koşalım. Demek ki bu koşu sevgili kardeşler 100 metre koşusu gibi kısa bir koşu değil. Bir maraton. Yani ömür boyu devam eden bir yürüyüş. İman yürüyüşü. Sevgili kardeşler, Rabbin yanına gidene kadar devam edecek olan bir maraton. bu iman yaşamı sevgili kardeşler. Demek ki bizler sabır göstererek, yani durum ve şartlar ne olursa olsun, durum ve şartlara katlanarak, dayanarak bu yolculuğa devam edeceğiz. Nasıl? Kutsal Ruh'un yönetiminde kalarak ve sözün ışığında adımları atarak. O yüzden ikinci ayet şöyle devam ediyor harika bir şekilde. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı Rabbimiz Mesih İsa'ya dikelim. İşte başarılı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bu yeryüzünde varlığımızı sürdürebilmemizin ön koşulu gözümüzü Rabbimize dikmek. Yani Kutsal Ruh'un yönetiminde ve o diri sözün, değişmeyen ve değiştiren sözün ışığında adımları atmaktan geçiyorum.